abi. Hayatımızdan şu monotonluğu nasıl atabiliriz? Yani şu sıkıcı, heyecanı olmayan, özgürlüklerimizin kısıtlı olduğu bu ortamdan nasıl çıkıp özgürlüğümüzü elde edip hayatın monotonluğunu kırıp farklı bambaşka bir hayatı nasıl yaşayabiliriz? Bugün bu sorunun cevabını alacağız. Birçoğumuzun hayatı bir kısır döngünün içine girmiş, fark ettiniz mi?
Hayatın o sıkıcılığı, tekrar eden düzeninin içinden çıkmak, özgürleşmek isteyen bir adamın hikayesini anlatacağım bugün size. Aslında hepimizin hikayesi bu, değil mi? Hayatlarımızda bir monotonluk var. İşte bu görmüş olduğunuz Christopher McCandless isimli kişi, kitaptan alınan fotoğrafları buraya koydum size hikayeyi anlatmak için. Bu adamın hikayesini bugün ele alacağız kardeşler. Yaşanmış bir hikaye. Sonunda çok şaşıracaksınız hikayenin ne olduğunu. Ben şimdi onun hikayesini size anlatayım. Abi bu arkadaş, yine bu aktör, yani sahada görmüş olduğunuz kişi kendisi değil. 1990 yılında Emory Üniversitesi'nden mezun oluyor. Dereceyle mezun oluyor. Tarih bölümünden. Çok güzel bir kariyer yapacak. Ve Harvard Üniversitesi'ne girebiliyor. Hukuk fakültesine girebiliyor. Ve cebine de 24 bin dolar bursu koymuş. Önü açık. Kariyerini tırmanmak üzere hayatın içine atılmayı bekleyen bir adam. Ailesinin maddi durumu gayet iyi, zengin bir ailesi var. İşte burada mezuniyet, üniversitenin mezuniyeti ve daha sonra işte yüksek yapmak için başka bir üniversiteye geçecek. Ve ilginç bir şey oluyor. Ailesiyle problemleri varmış çocukken. Travmatik bazı şeyler yaşamış. Yani babası başka kadınlarla birlikte olup başka kadınlardan çocuk yapıyor. Yani üvey kardeşleri var. Bunları öğreniyor. Evin içinde bağırışlar, çağırışlar, bir huzursuzluk, boşanmak isteyen bir aile var. Bütün bunlardan kaçmak istiyor. Ve bir yolculuğa başlıyor. Amerika'nın altını üstüne getiriyor. Biliyorsunuz Amerika çok büyük bir ülke. Yani en sonunda Alaska'ya gideceği bir yolculuğa çıkmaya karar veriyor. Düşünsene, tam kariyerinin basamaklarını tırmanmışsın. Dünya yüzüne gülüyor. Koymuşsun cebine 24 bin doları. Böyle bir durumdayken hayatı bir duraklatıyor. Ve diyor ki hayır diyor. Hayatımı monotonluktan çıkartarak ailesinden habersiz bir şekilde, bir de kız kardeşi var. Üniversiteye yüksek yapmak için gidiyorum diye çıkıyor ve yok oluyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? O planlamış olduğu yolculuğa çıkıyor. Ama 3 ay geçiyor, ailesinin haberi yok. 4 ay geçiyor, çocuktan haberi yok. 6 ay geçiyor, yok. Aile merak ediyor. Gidiyor, izini sürüyor. Yok. 2 sene boyunca sürecek bir yolculuktan bahsediyoruz. Tabii ailesi perişan oluyor. Düşünsene, annenin senden çıkıyorsun ve 2 sene yoksun. Ölün de gelmiyor, dirin de gelmiyor. Sadece bir arabası var çocuğun, külüstür bir arabası. İşte 24 bin dolar. Bu 24 bin doları da bağış yapıyor. Hani hesabında vardı ya, bağış yapıyor. Benim parayla işim olmaz diyor. Hatta 24 binden artan biraz para var. Dağ yolculuğuna çıkarken o parayı da yakıyor. Yani bir eleştirisi var. Ben diyor sistemin bir parçası olmayacağım. Sabah 8, akşam 5 köle gibi çalışıp hayatın monotonluğu içinde özgürlüğümü kimseye vermiyorum. Artık ben özgürüm. Doğaya gideceğim. Vahşi doğanın içinde yaşam mücadelesi vereceğim. İşte denizler, ırmaklar, Alaska, böyle planlar kuruyor. Yaşanmış bir hikaye bu arada bu arkadaşlar. Biraz para biriktiriyor, gidiyor yola kullanıyor. Ama Alaska çok uzak olduğu için, Alaska için birçok yerde çalışmak zorunda kalıyor. Neyse, çalışıyor, gidiyor, yeni insanlarla tanışıyor, yeni hikayelerle tanışıyor. Ama otostopla böyle en son arzu ettiği Alaska'ya geliyor abi. Alaska'da doğayla bir mücadele veriyor. Hayatta kalma savaşı başlıyor onun için. Ama hayatından çok memnun. Günlüğünde diyor ki ben hayatımdan memnunum, bir süre daha böyle devam edeceğim diyor. Sonra abi böyle bir terk edilmiş araba buluyor Alaska'da. İçinde motor bile yok. Sadece çatal, kaşık, herhalde oradaki avcıların bıraktığı bir araç diye tahmin ediyoruz. Ve bu aracı bulunca çok mutlu oluyor. İçinde bir yaşam sürmeye başlıyor. Çıkıyor dışarı, yanında silahı da var. Avlanıyor, işte getiriyor burada hayvanı, yiyor. Ertesi gün yine sağa sola gidiyor. Ve aylar boyunca bu hayata devam ediyor. Ama arkada bırakmış olduğu ailesini perişan ediyor. Düşünsene, 2 yıl boyunca haber alamıyor ya. Hani biz de bazen ailemize haber vermiyoruz ya. Anne ne var ya diyoruz ya. Ya bir kadın için öyle bir şey değil. Yani bir anne baba çok farklı hissediyor. Çocuğum öldü mü? Çocuğumun başına bir şey mi geldi diye. Ve daha sonra çok kötü şeyler oluyor arkadaşlar. Bir bitki yiyor. Bilmediği bir bitkiyi. Bildiğini zannediyor. Ve o bitki zehirliymiş. Ve o bitki onun sindirim sistemini perişan ediyor. Giderilmeyen açlığa giriyor. Yani ne yersen ye açlığının gitmediği, zaten gıda tedarik edemiyor. Elindeki birçok şeyi bitirmiş ve zafiyet başlıyor. Daha da zayıflıyor ve bu arabanın içinde can veriyor. 30 kilo olarak bulunuyor avcılar. O bölgede insanlar birkaç gün sonra onu buluyorlar ve 30 kilo artık öyle bir zafiyete girmiş ki 2 yıl süren yaşam mücadelesi, özgürlük yolculuğunun sonunda o arabanın içinde ölü bulunuyor. Gerçek tipi bu. Christopher Johnson'ın gerçek tipi bu. 24 yaşında 1992'de vefat ediyor arkadaşlar. Çok ilginç bir hikaye, değil mi? Bazen ne oluyor biliyor musun? İnsan problemi doğru teşhis ediyor ve çözümü yanlış buluyor. Yani o kadar da böyle kendinden emin oluyor ki, çünkü gerçekten bulmuş olduğu sorun doğru.
Bak işte şöyle, bak öyle böyle, tamam haklısın da çözüm o olmayabilir. Yani çıkmış olduğu bu yolculuğun sonunda kardeşini düşün, kız kardeşini, annesini düşün, babasına yaptıklarını düşün. Kendisine yaptıklarına bak, değil mi? Yani bir bencilce bir yolculuğa çıkıyor. Arkasındakilerin yüreğini yaka yaka çıkıyor. Şimdi kardeşler, bir söz duymuştum. Diyor ki, biz diyor öyle bir nesiliz ki biz Birinci Dünya Savaşı'nı görmedik. Onun zorluklarını görmedik. İkinci Dünya Savaşı'nın fiziksel ve ruhi sıkıntılarını da yaşamadık. Biz savaşa girmedik. Biz öyle bir nesiliz ki bizim savaşımız psikolojik savaş. Kendimizle vermiş olduğumuz psikolojik bir savaşı yaşıyoruz diyor. Ve Christopher da aslında bu psikolojik savaştan dolayı yola çıkıyor. Yola çıkmasının bir sebebi aile içinden kaçmak istemesi. İkincisi ya böyle sistemin monotonluğunun içine girmek istemiyor. Monotonluk ne demek çocuklar? Hayatın tek düze olması, sürekli tekrar etmesi. Mesela dün ne yapıyordun? Abi sabah 8, akşam 5 iş yaptın. Ondan önceki gün ne yapıyordun? Sabah 8, akşam 5. Böyle tekrar ede ede ne oluyor? Sıkıcı bir hale gelmeye başlıyor hayat. Hayat böyle heyecanını yitiriyor. Değişmeyen sıkıcı bir hayat. İşte bu monotonluğun içinden çıkmış olduğu bir yolculuk bu. Hepimizin hayatında bu monotonluk az veya çok vardır abiler. Kısır bir döngüye giriyorsun. Bugün bunun cevabını vereceğiz. Abi, hayatımızdan şu monotonluğu nasıl atabiliriz? Yani şu sıkıcı, heyecanı olmayan, özgürlüklerimizin kısıtlı olduğu bu ortamdan nasıl çıkıp özgürlüğümüzü elde edip hayatın monotonluğunu kırıp farklı bambaşka bir hayatı nasıl yaşayabiliriz? Bugün bu sorunun cevabını alacağız. Birçoğumuzun hayatı bir kısır döngünün içine girmiş, fark ettiniz mi? Pazartesi günü ne yapıyorsun? Sabah 7.30'da kalk, metrobüse bin, iş yerine git, evrakları al, dosyaları al. Genelde aynı işi yapıyorsun. Akşam 6 oldu paydos, metrobüse bin, 7'de eve gel. Yarım saat, bir saat bir şeyler izle, uykun gelsin, sonra uyuyakal. Sabah yine erkenden kalk. Aynı şeyi tekrar et. Ertesi gün aynı şey. 10 yıl geçti, arkana bakıyorsun, aynı şey. Ya abi, monoton, sıkıcı, heyecansız bir hayat. Yani bunun içinden çıkmanın bir yolu yok mu? Bu kısır döngünün içinden biz bir şekilde çıkamaz mıyız? Ve bunun beraberinde başka sıkıntılar geliyor. İç huzursuzluk var. İçeride bir huzur arıyorsun ve onu bulamıyorsun. İçeride bir tatminsizlik var. Böyle bir eksiklik hissi var. Bütün bunları aşmanın bir yolu var. Bugün onu anlatacağım size. Siz de bu monotonluğu hissediyor musunuz arkadaşlar hayatınızda? Tekrar ediyor gün ya. Ya dün bugünle aynı ise bugünü niye yaşıyorum? Evvelsi gün dün gibi ise, yarınım da evvelsi gün gibi olacaksa, ya insanın böyle yaşayası gelmiyor ya. Ben yoruldum hayat, gelme üstüme diye giriyorsun YouTube'dan, dinliyorsun. Niye? Çünkü aynı şeyi yapmaktan da insan yoruluyor. Bir macera, bir yenilik, bir heyecan, bir amaç, bir gaye. Uğrunda kilometreleri aşabileceğin bir gaye, amaç istiyor insan. Peki bu nasıl olur? Yani bu kısır döngüden nasıl çıkılır? Bak, doğuyorsun, ergenlik çağına girdin, gençlik, yaşlandın, çalıştın, emekli oldun, öldün. Hayat bu mu abi? Ve bunun içinde de günler birbirini tekrar ediyorsa, ya bu hayatın içinden, bu kısır döngüden nasıl çıkacağız? Ne yapıyorsun? İşte bu ay faturalarımı ödedim. Tamam, borçlarımı ödedim. Kredi kartı borçlarım vardı. Temizlik yaptım. Uyudum, uyandım, yemek yedim. Tekrar. İnsanın şeyi diyesi geliyor. Diye böyle bir çıkışası geliyor. Ama sabah alarm çalıyor. Kalkıyorsun. Tıpış tıpış ne yapıyorsun? Metrobüse biniyorsun. Kulaklığını takarak farklı şarkılar dinleyerek monotonluğu yırtmaya çalışıyorsun ama farklı şarkılar da hoşuna gitmiyor. Aynı şarkıları dinliyorsun falan. Abi nasıl olacak? Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Şimdi öncelikle Christopher'ın yola çıkma sebeplerinden birisi ailesi, birisi monotonluk, birisi özgürlük. Kitapta çok ciddi bir özgürlük vurgusu var. Özgürlüğünün peşinde gidiyor. Peki gerçek özgürlük öyle olur mu diye bir soru var. Hepimiz özgür olmak istiyoruz değil mi arkadaşlar? Var mı? Köle olmak isteyen var mı? Yani hiçbir özgürlüğün yok. Kısıtlı, istediğin şeyleri yapamıyorsun. Emir alıyorsun sürekli. İstediğin bir şey yapmaya çalışınca engellerle karşılaşıyorsun. Hepimiz özgür olmak istiyoruz değil mi? Filmde özgürlüğün peşinden koşan bu çocuğun tespiti doğru, çözümü yanlış. Bu sözü lütfen hafızanıza kazıyın. Sonsuz olmayan özgür olamaz. Sonsuz olmayan özgür olamaz. Yani bu ne demek? Ya sonsuzluğun sırrı eğer ebedi olmayacaksa, kısıtlı bir hayatta 40-50 sene boyunca özgürlük olacaksa, o özgürlük değil ki. Neye benziyor biliyor musun? Sen hücre hapsindesin. Şimdi artık sana hapishane izin verdi. Bahçeye de çıkabilirsin. Ne oldu şu an, özgürlüğüne kavuştun mu? Hayır, hala hapistesin. İşte bu dünyada da özgür olsak da ne oldu abi? Ya Fatih abi, sen öyle diyorsun da, yani maddi durumu çok iyi, zengin olan bir insan özgür olabilir. Biz işçi olduğumuz için, biz çalıştığımız için istediğimiz şeyleri yapamıyoruz. Para engeline takılıyoruz. Ama benim şöyle 100 milyon dolarım olsa mesela, ben özgür olurum abi. Zenginler özgür diye bir eleştiri yapabilirsin. Evet, sana göre özgür ama zenginler de özgür değil kardeşim. Neden? 60 yaşına gelince bu adam hastalanmaya başlıyor mu? Aa, belim ağrıyor, aa şöyle oluyor. Veya çocuğunun acıları ona acı olmaya başlıyor mu? İşte çocuğunu kontrol edemiyorsun ergenlik çağına girdikten sonra. Dolayısıyla evet, paranla birçok şeyi kontrol edebiliyorsun. İşte aç kaldım, yemek yedim. Ne yaptım? İşte acil gitmem lazım. Business'tan aldım uçak, jetimi kaldırdım falan. Ama bazı şeyleri çözemiyorsun. Yaşlılık emareleri, hastalıklar başlıyor ve en iyi ihtimalle hani her şeyi çözdün, hastalıkları tak tak tak tak çözdün. Ölüm geliyor sana 70 yaşında, 80 yaşında neyse, diyor ki sen özgür çocuk. Alayım bakayım senin özgürlüğünü. Bitti senin özgürlüğün. Zenginliğin mi vardı? Diğer insanlara göre daha mı özgürdün? Artık değilsin, toprağın altına gireceksin. Ama ben özgürüm. Hayır, gireceksin. 105 milyar insan yaşamış bu dünya. Bunun bir tane istisnası olmamış. Yani ölmeyen bir tane insan bile olmamış. O zaman ne olacak? Özgürlüğünü er ya da geç bir gün kaybedeceksin. O zaman özgürlük nasıl olacak? Sonsuz olmayan özgür olamaz. Eğer öldükten sonra bir hayatı kazanıyorsan, yani cenneti hak edecek bir hayatı bu dünyada sürdüysen ve cennete girebilirsen, o zaman işte gerçek manada özgür olacaksın. Hani bazen böyle sizin gibi namaz kılan kardeşlere bakıp ne diyorlar? Ya kardeşim bu ne ya? Namaz kılıyorsun. İşte o haram, bu helal. Ya özgürlüğün peşinde koş. Güzel kardeşim. Eğer sen ölmeyeceksen, ölümsüzsen ve öldükten sonra da böyle sonsuz cennet bir öyle şey vaat ediyorsan, meyhanelerde beraber takılalım. Beraber içelim, kadehleri tokuşturalım. Bak bunları net bir şekilde söylüyorum. Ama ne oluyor? Senin senaryonda özgürlüğünü yaşlanınca, en iyi ihtimalle ölünce özgürlüğünü çat diye alıyorlar. Ama senin bakıp da ya namaz kılıyor, özgür değil bu çocuk. Yani sanki namaz kılınca da hayatın hiçbir eğlencesi yok. Bütün gün ağlıyoruz gibi, hani öyle bir senaryo da var ya. İşte ne oldu? Namaz kılıyor, özgürlüğü elinde. Hayır, senin o küçük gördüğün adam sonsuz bir özgürlüğü elde edecek. Dolayısıyla Christopher'ın aramış olduğu özgürlüğün sırrı Alaska'da değil abi. Yine Alaska'ya gidebilirsin. Ama Allah'ın rızası dairesinde bir hayat yaşama. Bazen böyle anlatınca hani ya işte ahiret olur mu ya, işte cennet filan. Arkadaşlar 2 kere 2 eşittir 4 kesinliğinde ahiretin ispatını yaptığımız videolarımız var. Kendimize değil Kur'an-ı Kerim'e güveniyoruz. Yani mutlak surette öldükten sonra yeni bir hayata başlayacağız. Tıpkı hani bir tohum vardır. Tohumu, çekirdeği alırsın, toprağın altına koyarsın. Tohum ölüdür değil mi? Çekirdek ölüdür, cansızdır. Ama altına koyduğunda toprağın belli bir süre sonra ne olur? Ne çıkar içinden? Canlı, hayattar bir ağaç çıkar, bir bitki çıkar değil mi? Aynı toprağın altına giren tohum gibi. Biz de bir gün toprağın altına gireceğiz, kaçarı yok. Ama yeni bir hayatı sümbül vereceğiz. Asıl hayat o zaman başlayacak. Hani bir söz var ya, eğer ölüm yokluksa abi bu varlık niye? Ya bu gökkuşağının güzelliği niye? Veya düşünüyorsun işte bir yavru kediye bakıyorsun, onun güzelliğine bakıyorsun, düzene bakıyorsun, makro alem, mikro alem, mikroskobu alıyorsun, bakıyorsun orada bir şeyler var. Gezegenlere bakıyorsun, güneş, dünya onun etrafında 108 bin kilometre hızla dönerken, dünya kendi ekseni etrafında 1670 kilometre hızla dönüyor. Bütün bu hızlara rağmen yer çekimi gibi birçok kanunla hayat güllük, gülistanlık, her şey yerinde duruyor. Bütün uzayı düşünün kardeşler. Mükemmel bir düzen var. Eğer öldükten sonra yok olacaksak bu varlık niye? Benim kulağım hepimizin kulağı. 20 hertz'in altını duymuyor. Yoksa karıncayı duyardık, yaşayamazdık. 20 bin hertz'in üstünü de duymuyor. Onu bu aralıkta tutan bir denge var bu dünyada. Bu düzen var. Eğer ölüm yokluksa bu düzen niye? Bu masraf niye? Bu gökkuşağı niye? Anne şefkati niye? Anlatabildim mi? Öldükten sonra 2 kere 2 4 eder derecesinde yepyeni sonsuz bir hayata başlanacak. O zaman güzel kardeşim, özgürlüğümüzü nasıl elde edebiliriz? Allah'a kul olmak, rızası dairesinde yaşamak. Hani şey de demiyorum yani. Birader bütün gün ibadet edeceğiz. Böyle sıkılacağız, bu dünyada acı çekeceğiz ama cennete öyle değil. Yani mesela ben şu an 4 arkadaş birleşsem, üstü açık bir araba kiralasak, çeşmeye gitsek, ıssız bir plaj bulsak, orada çadırımızı kursak, mangalımızı yapsak, gün içinde denize girsek. Şunu demek istiyorum. Allah yolunda yaşıyorsun, sıkılacaksın değil. Allah yolunda çok zevkli, keyifli bir hayat yaşayabilirsin. Şimdi ikinci sorunumuz neydi? Özgürlüğü çözdük mü beyler? Peki özgür müsünüz siz? Bir nevi tam olarak değil, değil mi? Neden? Çünkü ebedi hayatı kazanıp kazanmadığımız belli değil. Yani çocuklar diyebilir, abi şu an özgürüm. Ama bizim ve o çocukların da büyüyünce bir imtihanı var değil mi? Bir test var. Eğer bunu verebilirsek abiler sonsuz özgür oluyoruz. İnşallah. Şimdi ikinci sorunumuz neydi? Monotonluk. Hayatımızdaki monotonluğu nasıl aşacağız? Hepimiz işimizden istifa mı edelim? Okulu bırakalım mı? Çözüm bu mu? Yapalım mı bir çılgınlık ya? Alayım mı? Alaska biletlerini alayım mı? Gidelim mi beyler? Hayvani bir hayata girelim mi birlikte? Vahşi doğanın içinde. Çözüm o değil abi. Monotonluğu nasıl kırabiliriz'in formülünü veriyorum. Monotonluğun olmadığı bir alem var değil mi? Biz ona ne diyoruz? Cennet diyoruz. Bakın cennette Efendimiz şöyle tarif ediyor aleyhissalatü vesselam. Cennetin güzelliğini şöyle tarif ediyor. Ne göz görmüş öyle bir güzelliği, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere hutur etmiş. Yani hayalinizde bir cennet kurun şöyle. İşte o cennet değil. Onun çok daha üstünde hiçbir yaşayan insanın hayaline o güzellikte bir şey gelmemiş. Ne hayal kurarsan kur daha güzel. Hatta cennette inşallah girebilir ve orada yaşarsak şöyle bir hissiyat oluşuyormuş. Mesela bir şey yiyorsun veya cennette bir şey yapıyorsun. Diyorsun ki tamam ya bu zirve diyorsun. Bunun üzerinde bir zevk olmaz diyorsun. Ertesi gün daha fazlası. Daha fazla zevk. Yani sizce kainatı yaratan bir Allah bunu yapmaktan aciz midir? Mesela bir elma yedin değil mi? Güzel mi tadı? Süper. Ertesi bir sonraki yediğin elma ondan daha güzel. Böyle arta gidiyor. Şimdi monotonluktan bahsedebilir misin? Bazen arkadaşlar soruyor. Ya abi cennette ne kadar yaşayacağız? Sonsuz. Yani 1 milyon sene geçtikten sonra mesela böyle bir sıkılmayacağız mı abi ya diyor. 1 milyon sene yaşamışsın diyor. Hadi bir 10 milyon sene de benden yaşa. Ya kardeşim kainatı yaratan bir Allah bırak da senin sıkılmamanı yapabilsin yani. Anlatabildim mi? Öyle bir Allah'tan bahsediyoruz ki. Monotonluğun çözümü neymiş? Monotonluğun olmadığı bir yeri kazanmak, hak etmek. Peki dünyada hayatlar inişte ve çıkışta değil mi? Bazen bizi çok mutlu eden şeyler yaşıyoruz. Bazen dibe vuruyoruz. Depresyon, panik atak, işte bir bast haline giriyorsun. Allah'ım şükürler olsun ne kadar güzel bir hayatım. Bir şey soracağım. Hayatınız inişte mi çıkışta mı diye soracağım size. Yani iyi gidiyor, motivasyonum yüksek mi yoksa memnun değilim kötü gidiyor mu? Çıkışta diyenler, yükselişte diyenler, mutluluk iyi gidiyor diyenler, inişte diyenler. Tamam, diğerleri de herhalde ortaya karışık. Yani geçen mesela Muaz'la konuşuyoruz. Biz onunla Belçika'ya gittik, Almanya'ya gittik, İngiltere'ye gittik. Çok güzel hatıralarımız oldu. Abi dedi, geçen dedi İngiltere'deki fotoğraflarımıza baktım dedi. Hakikaten çok güzel şeyler yaşadık. Yani hem bir yandan İslami videolar çekiyoruz, hem gittiğimiz yerle sağa sola gidiyoruz, insanlarla tanışıyoruz. Bambaşka bir deneyim yaşadık Londra'da. Abi dedi, bir saat boyunca fotoğraflara, videolara baktım dedi. Biraz böyle üzülür gibi oldum dedi. Yani ne kadar güzel şeyler yaşadık. Bakın. Şöyle hatıralarımız var. İşte Medine'de Serkan Aktaş'la birlikte çok güzel hatıralarım var. Ha anlat desen %99'unu unutuyorsun biliyor musun? %1'ini hatırlıyorsun. Kabe, burası Brüksel'de Grand Palace meydanı. Ya burada böyle o kadar güzel muhabbetler, sohbetler. İşte diyoruz dini mübin İslam burada olacak, yaşanacak. Öyle coşkunluklar yaşıyoruz. İşte İngiltere'de. Şimdi bütün bu coşkunlukları düşündüğün zaman bir yandan hüzünleniyorsun. Niye? Geçmişte kaldı. Ehli dünya olursan kahrolabilirsin. Niye? Ya abi elimden çıktı işte yani lezzet bitti. Bir daha olacak mı? Veya ateistsen inanmıyorsun ahirete. Yok bir daha böyle bir şey yaşanmayacak. Ama Müslüman olduğun zaman yaşadığın hatıraların da bir manası var. Nedir? Ya biz inşallah cennete girersek cennetin en büyük lezzetlerinden birisi neymiş biliyor musunuz kardeşler? Karşı karşıya böyle oturup dünyevi hatıraları yad etmek, onları izlemek. Bak %99'u yok şu anda İngiltere'nin. %1'i var. Orada %99'unu açıyorsun. Yaşadığın şeyleri birbirine hatıralarını anlatıyorsun. Yani hayatın bir anlamı var bu şekilde yaşayınca. Ama bir cehennemin dibini boylarsan veya öldükten sonra dirilmeye inanmıyorsan, ateistsen... Düşünsene bu tesellilerin her birisinden yoksunsun. İşte monotonluğu kırdığımız, bu dünyada yaşadığımız hatıralarımız tekrar karşımıza çıkacak. Peki başka bir mesele. Müslümanların hayatı monoton değil kardeşler. İbadetlerde o kadar çeşitlilik var ki. Hani dinimizde şöyle değil. Bir tane ibadet var. Abi yatıyorsun kalkıyorsun bu. Başka öyle değil ki bizim dinimiz. Ne var abi? Namaz var. Başka oruç var. Yani oruç bir başlıyor. Bütün gün aç kalıyorsun. Akşamleyin işte çok güzel bir yemek yiyorsun. Tatlıyı gömüyorsun. Gece 2'de 3'te kalkıyorsun sahura. Hani tek düze monotonluktan uzak. Zekat var mesela ne yapıyorsun? Sadaka veriyorsun. Ve verince karşı taraftakinin gülümsemesi seni de mutlu ediyor. Bakın dünyada çok zengin olan insanların genelde ortak olarak söylediği bir şey var. Belli bir zenginlikten sonra seni mutlu eden şey şu oluyor. Başka insanları mutlu etmek. O yüzden çok zengin olup iç huzursuzluğu olan insanlara uzmanlar şunu tavsiye ediyor. Gidin insani yardım vakıflarında, derneklerinde çalışın. Gidin Afrika'ya kuyu açın. Gidin başka insanları mutlu edin gibi. Peki bizim dinimizde bu var mı abi? zekattır, sadakadır değil mi? Başka dinimizde monotonluğu kıran ibadetler. İtikafa giriyorsun. Ramazan geldi. 20 rekat teravih. Of, maç değişti bir anda. Gece 2'de teheccüde kalkıyorsun. Başka? Param var. Hacca gidiyorsun. Bambaşka deneyimler. Yani benim hayatımın herhalde en maceralı günleri hacda, umrede geçirdiğim vakitler. Başka? Cami cami gezebilirsin. Başka? Kur'an-ı Kerim hakkında 300 binden fazla tefsir açıklama yazılmış. Kur'an-ı Kerim deryasına girip oradaki Yunus peygamberin, Adem peygamberin hikayelerini öğrenip tefsir araştırmalarıyla derinlemesine bir şeyler öğrenebilirsin. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti nedir kardeşler? İlk gelen ayet. İkra, okudur değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben okuma bilmem diyor. Sonra ne oluyor? Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Efendimiz okuma yazması olmadığına göre ona oku derken acaba kastedilen şey şu olabilir mi? Kainat kitabını oku. Ne demek kainat kitabı? Bakın şu an kainat kitabını okuyacağım. Bulutlara bakıyorum. Allah'ım ne kadar güzel yaratmışsın. Pamuk gibi görünüyor. İçi tonlarca su dolu ve suyu gidiyorlar, bırakıyorlar. Sonra kendileri de yok oluyorlar. Allah'ım ne kadar güzel yaratmışsın. Bak şu an kainat kitabını okuyorum. Başka? Ya gökkuşağı ne kadar latif tatlı bir şey ya. Sarıdır, kırmızıdır, böyle rengarenk, böyle sütun halinde, simetrik bir şekilde yağmurdan sonra çıkıyor. Allah'ım ne kadar güzel yaratmışsın. Ha, o zaman Müslüman kainat kitabını okumayı öğrenirse abi monotonluk falan kalmıyor. Her şey seni şaşırtıyor. Ama kainat kitabını okumazsan ne oluyor biliyor musun? Yağmur yağıyor. Ne var ki bunda? Bulut abi ne var ya? Niye abartıyorsunuz bu kadar? Gökkuşağı. Bunlar doğal tabiat olayları yani. Böyle bakarsan da hayatın monotonlaşmaya başlıyor. Peki abi buraya kadar tamam mıyız? Monotonluğun nasıl kırılacağını, özgürlüğe gerçekten nasıl sahip olacağımızı anladık mı? Özgürlük meselesini lütfen unutmayın. Dünyanın bütün imkanları senin olsa, 7.7 milyar insan dese ki biz senin hizmetindeyiz ve köleniz. Dünyanın bütün paralarını senin kasana versek, sen yine özgür olamıyorsun. Ölüm geliyor, selamun aleyküm diyor. Bir alacak verecek meselesi varmış diyor, alıyor canını. Ne oldu özgürlük? Kalmıyor, anlatabildim mi? Hani böyle bazen tırmanmak istediğimiz şeyler var ya, şu olacağım, bu olacağım. Yine olabilirsin kardeşim ama hayatında ibadet olmadan o olursan olduğun her şey elinden alınacak. Şimdi tek başına sinemaya gidenler var mı aramızda? Gerçekten çok şaşırıyorum size. Yanında paylaşacağım biri olacak. Birader hadi gel bir popcorn alalım. Oğlum çok iyi filmdi ya. Ya berbat bir filmdi. Yani insan yanında paylaşacak birilerini arıyor. Ben mesela yani saygı duyuyorum. Sinemaya gidiyor. Tek başına. Böyle benim garibime gidiyor. Hatta dünyayı gezenler var böyle. Vlog çekenler var tek başına. Biliyorsunuz değil mi onları? YouTube'da çok videolar var. Ben çok şaşırıyorum. Abi Afrika'ya gidiyorsun. Motorunla geziyorsun sağda solda. Bambaşka şeyler görüyorsun. Şelaleler görüyorsun. Issız böyle değişik yerler görüyorsun. E ne yapıyorsun onları görünce? Yanında biri yok. Alaska'ya gidiyorsun, dünyanın uçsuz bucaksız yerlerini görüyorsun. Yani yalnız yolculuk yapmak fikri bana garip geliyor. Nereye geleceğim? Yani yanında insanın birileri olduğu zaman, bir şeyleri paylaştığı zaman daha tatlı oluyor, daha güzel oluyor değil mi? Şimdi bu Christopher'ın çıkmış olduğu yolculukta bir yalnızlık var. Tek başına bir yolculuğa çıkıyor. Ve gerçekten arkasında çok kötü bir şey bırakıyor arkadaşlar. Şunu hiçbir zaman anlayamayacaksınız. Ben söyledikten sonra da anlayamayacaksınız. Bir annenin 2 yıl boyunca haber alamayan bir annenin içindeki ruhi bunalım, sıkışma, göğsünün daralması, tabiri caizse kafayı yemesi, içime öküz oturdu derler ya, o duygunun ne olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Christopher yolculuğa çıkıyor, evde 3 tane bunalıma giren insan bırakıyor. Peki böyle olmalı mı yani insan evdekilerle anlaşamayınca, ya bana ne ya ben çekiyorum gidiyorum demeli mi? Hayır, arkandakileri yakma. Ve bir de yani sen hayata yalnız ne kadar devam edebilirsin ki? Hayat paylaştıkça güzelleşiyor. Ve bu Christopher hayatının o hızlı zamanlarında, yolculuğa çıktığı zamanlarda şöyle bir şey söylüyor bir adama. Yaşama sevincinin esasen insan ilişkilerinden kaynaklandığını düşünüyorsan yanılıyoruz. Yani şunu demek istiyor. İnsanlarla sosyalleştiğimiz zaman eğer yaşama sevinci böyle oluyor zannediyorsan yanılıyorsun diyor. Yani ne demek istiyor? Bak ben yalnız başıma yolculuğa çıkıyorum ve ben mutluyum ve ben yaşama sevincini buldum diyor. En son ölümüne yakın bir kağıdın üzerine şunu yazıyor. Bu fikrini değiştiriyor. Mutluluk ancak paylaşıldığında gerçektir diyor. Yani ne anlatmak istiyoruz arkadaşlar? Hayatınızda yanınızda birileri olduğu zaman çok daha güzel. Yani evliliğin mesela en güzel şeyi bu. Nedir? Bir şey gördüğünde, bir şeye merak sardığında veya şaşırdığında yanında paylaşacak, seni anlayan, onun hakkında yorum yapıp konuşabileceğin bir arkadaş. Ama o yalnızlıkta o yok. Ve bu adam bencil bir yolculuğa çıkarak arkasındakileri yakıyor. 2 yıl sonra da ölü bedeninin bulunduğu haberini alıyorlar. Ne kadar yıkıcı değil mi? Biz de hani neden bunu anlattım? Bazen özellikle ergenlik çağından geçerken ne oluyor? Yakıyoruz değil mi? Ya size mi katlanacağım ya? Ben gidiyorum ya. Gideyim kurtulayım sizden ya. Dostum, belli bir süre sonra anlayacaksın ki hayat yalnız güzel değil ve etrafındaki bütün arkadaşların değişiyor. Benim ilkokul arkadaşlarım vardı. Şu an yok. Ortaokulda kankalarım vardı. Kavgaya gideriz. Yani her şey vardı. Nerede ortaokul arkadaşlarım yok? Lise arkadaşlarım. Bir tanesiyle telefonla görüşüyorum. Ara ara buluşuyoruz. Üniversiteden bir kişi kaldı galiba. Ne oluyor biliyor musunuz kardeş? Hayat tecrübesi. Arkadaşlar genellikle değişiyor. Ama aile, ne yaparsan yap, büyük bir problem de çıkarsan onlara, onlar senin yanında duruyor. Ama sen senin yanında duracak olanları bırakıp arkadaşlıklarla başka sevdalara atıldığın zaman, o arkadaşlardan tokadı yediğin zaman arkana dönüp bakıyorsun. Ailen yine orada duruyor. Özel o çekirdek aile. Bir tane Schopenhauer diye bir adam var. Kirpiyle ilgili çok güzel bir örnek anlatıyor. Kirpiyle alakalı. Diyor ki, kirpiler diyor soğuktayken diyor birbirlerine yaklaşırlar diyor. Dikenli kirpiler. Ve birbirlerinin vücut ısılarından faydalanırlar. Böylece ısınırlar ve soğuktan kurtulurlar diyor. Ama birbirlerine çok yaklaştığı zaman dikenleri birbirine battığı için acı çekerler ve ayrılırlar, soğuğa giderler. Sonra soğuğun acısı gelince tekrar bir araya gelirler ama yine dikenleri birbirine batınca yine acı duyup birbirinden uzaklaşırlar. En sonunda kirpiler soğuktan kurtulmak için birbirlerinin acılarına, birbirlerine vermiş oldukları zararlara katlanarak da olsa bir araya gelip soğuğun şiddetinden kurtulurlar diyor. İnsan da böyle. Evet, bazen anneyle yaşamak, babayla yaşamak, kardeşlerle yaşamak gerçekten moral bozabiliyor, kırgınlıklar olabiliyor. Beraber yaşıyorsun abi. Aynı evde yaşadığın insanla nasıl kavga yapmayacaksın? Ama buradan bir sonuç çıkartıp ben kaçıyorum, ben bu hayattan uzaklaşıyorum deyip ailene kapıyı çarpıp çıktığın zaman dışarıda başka soğuklar var. Peki ne yapmamız lazım? Arada bazı kırgınlıklar olsa da beraber yaşamayı öğrenmemiz lazım. Birbirimizin sınırlarını bilerek, görgü ve nezaket kurallarını oraya yerleştirerek, kirpilerin birbirine alıştığı gibi birlikte yaşamaya alışmamız lazım. Bu adamın hikayesi ne kadar acılarla dolu değil mi? 24 yaşında bu dünyadan gidiyorsun. Amacın neydi? Özgürlüğü bulmaktı. Tespit doğru mu? Evet, hayatın monotonluğu doğru. Özgürlük istiyoruz doğru. Çözüm doğru mu? Çözüm doğru değil. Kafamızda oturdu mu meseleler? Sonsuz olmayan özgür olamaz. İnşallah biz o sonsuz olanlardan oluruz kardeşler.